Ayrım 9. Türkiye Şarkısı. Nazım. Aziz Nesin. Sayfa 131. Celili Hanım da Münevver'i istiyor. Nazım Münevver'e, "Sen de ben imkansızlığı seviyorum," diyordu. Neydi bu olanaksızlık? Münevver evliydi ve çocuğu vardı, üstelik iyi de bir anneydi. Nazım olanaksızlığı sevdiğini söylüyor, fakat asla umutsuzluğu değil, diyordu. Nazım bu imkansızlıktan umutsuzluğa kapılmıyor, yani bir olanağın umudunu taşıyordu. İşte böylece hem Nazım hem Münevver için yeni bir dram başlıyor, o korkunç dramın tohumu ekiliyordu. Ama Nazım bir yandan tedirgindi, suçluluk duyuyordu. Desteklenmek, onaylanmak istiyordu. Yazdığı onca şiirle, kendi yaşamıyla çelişkiye düşmek istemiyordu. Oysa arkadaşlarından gelen yanıt Nazım'ın isteğine uygun değildi. Hırçınlaşması bundandı. Bütün o arkadaşlar Nazım'ın durumunu anlayamıyorlardı. Bunu Nazım, Rasih Güran'a açık açık söylemişti. Onlar gece olunca sıcak bir yatağa giriyor ve yalnız yatmıyorlardı. Üstelik Nazım artık vazgeçilmez noktaya, dönülmez bir yere gelmişti. Nazım Hikmet 24 Haziran 1951'den öldüğü 3 Haziran 1963 tarihine dek 12 yıl yaşadığı Sovyetler Birliği'nde en yakın olanlardan Babayev'e, Galina'ya, eşi Vera'ya hiç annesinden söz etmemişken, ölümünden bir gün önce Vera'ya ilk olarak annesinden uzun uzun söz etmiş ve bu olayları ayrıntılarıyla anlatmıştır. Annesi Celili Hanım, Nazım'ın Münevver'le yakınlığından çok mutluluk duyuyordu. Öteden beri Piraye içi ısınmamıştı. Münevver'i oğluna göre buluyordu, güzel buluyordu. Hep güzel gelin istemişti Celili Hanım. Nazım'a yakın olmak için Bursa'ya taşınmıştı. Münevver'le birlikte oturalım, ikimiz çalışır Nazım'a bakarız diyordu. Oysa başlamış olan dram, acılı sona varmak için işlemekteydi. Bu ilişkide elbette Münevver'in acısı çok daha derindir. O yalnız eşinden ayrılmıyordu. Bir de çocuğu vardı. Nazım Hikmet'in bir adli hata sonucu yıllardan beri hapis yatırıldığı açıktı. Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım 1964 tarihinde Akşam Gazetesi'nde Nizamettin Nazif'in bir yazısı çıkmıştı. Bu yazı okunması istenmezmişçesine gazetenin arka sayfasında dipte bir yerde çok küçük harflerle 6 punto dizilmiş olarak çıktı. Bu yazının okunmuş olduğunu sanmıyorum. Oysa sözü geçen yazıda Nazım'ı kimin mahkum ettirdiği, nasıl bir haksızlığa uğradığı anlatılmaktadır. O yazının kimi bölümlerini aktarıyorum. Yıl 1938, Mart'ın 9'u. Atatürk'ün Gemlik'te açacağı iki suni ipek fabrikası töreninde bulunmak üzere Bursa'ya gittim. Bursa'ya kadar olan yolculuğun sırasında Ali Fuat Cevesoy da vardı yanımda. Kendisi ana soyundan Nazım Hikmet'le akraba olur. Otomobilimiz Gemli'ye doğru tırmanırken manzaraya baktı Cebesoy. "Şunları Nazım Hikmet görse kim bilir nasıl canlandırırdı," dedi. Sonra iki fabrikanın açılış töreni yapıldı ve gece de bu açılış şerefine Yalova'da Çelik Palas'ta bir yemek verildi. Yemekte Ali Çetinkaya, Kılıç Ali, İsmail Müştak, Başyaver Celal Bey, Şefik Soyer ve diğer bazı zevat vardı. Atanın bir yanında Fahrettin Altay Paşa, diğer yanında da Ali Fuat Cebesoy oturuyorlardı. Fahrettin Altay'a hitaben Atatürk yüksek sesle konuşmaya başladı. "Ben bu milletin parasını toprağa atamam. Fransa'da bir topal onbaşı ordu başına geçip harbiye nazırı oldu. Excellence Monsieur Maginot." Bu adamın aklına uyarak koca Fransız devleti kuzeydoğu sınırına bir Maginot hattı kurdu. Milyarlar döküldü topraklara, milyarlar. Almanya bir Avusturyalı manyak onbaşıyı başbuğ edindi. O da boş durmadı. Alman onbaşısı Hitler de çelik, çimento, taş ne bulduysa ortaya attı ve milyarlarca markla Siegfried hattını yaptı. Komşumuz Yunanistan'ın başında bir erkanı harp general vardı. Sayın Metaxas Hazretleri. Onbaşılar hat yaparlar durur mu? Hemen o da kendine bir müstahkem hat inşa ettirdi. Maginot hattı. İşte şimdi senin Mareşal Çakmak da buna dayanıp bir çakmak hattı kurmak istiyor. Yağma yok. Ancak 3-5 günlük ömrü olan bu hatlar için ben milletimin parasını toprak altına atamam. Harp oldum olasıya toprak üstünde yapılmıştır. Kazanmak isteyen milletler toprak üzerinde dövüşürler. Söyleyin Mareşal'e bu sevdadan vazgeçsin. İşte o sırada salonun bir ucunda Selahattin Pınar'ın yönetiminde sazlarını akord etmekle meşgul olan saz heyetine döndü. "Durmadan akord ediyorsunuz. Ne akordsuz sazlarmış bunlar," dedi. Bir fısıltı dolaştı etrafta. Kulak kesilmiş olduğum halde bir şey anlayamadım. Paşanın sağ elinin baş parmağı, düşünceli zamanlarında olduğu gibi burnunun üzerinde biraz dolaştı ve sonra yüksek sesle saza seslendi. Hadi başlayın, eseri hicrin olan yâreme bak. Bir ara arkamda bir elin dolaştığını hissettim. Döndüm baktım Şükrü Kaya. Başıyla bir gel işareti yaptı. Çıktık dışarıya. Yanında yaveri Nejat Bey de vardı. Bana aynen şöyle dedi. Cebesoy bu sözleri söyleyecek zamanı iyi seçmedi. Boşuna ısrar etmesin. Birden şaşırdım. Hangi sözleri? Dedim. Biraz evvel duymadın galiba dedi. Nazım Hikmet'in hiç sebepsiz yargılanmadan mevkuf tutulduğunu söyledi. Niçin siz duyduğunuzda bu konuda Cebesoy'la konuşmadınız? Diye sordum Şükrü Kaya'ya. O, yalnız bu akşam ona bir fırsatını düşür ve söyle. Diye yeniden başladı konuşmaya. Nazım Hikmet'in bugünkü durumunda sivil hükümetinde, askeri hükümetinde bir rolü yoktur. Bu sırf Mareşal'in şahsi kaprisidir. İşte hepsi o kadar. Reisi Cumhur da Mareşal'in şahsi işlerine karışmak arzusunda değildir. Ama dedim, az önce Mareşal'in koskoca müstahkem hat kararını reddediyordu. Sözümü kesti. O basit bir bütçe meselesidir. Parayı vermez ama Nazım Hikmet için bana söyleyeceğini birkaç kere söyledi çünkü. Onu tahliye etmek için Dahiliye Bakanlığı'nda ne o zaman ne de şimdi yetki var. Bu yazıdan Nazım'ın nasıl şahsi bir kaprise kurban gittiği açık olarak anlaşılmaktadır. Nazım uğradığı haksızlığın giderilmesi için yasa yollarının açılmasını istiyordu. Başkaca hiçbir umarı kalmadığı için 1950 Mart'ında açlık grevi yapmaya karar verdi. Bu kararını valiaya yazdığı 5 Nisan tarihli mektubunda şöyle belirtiyordu. Bütün bu işlerden, bu teşebbüslerden ne netice çıkacağını kestiremiyorum. Fakat ben de senin gibi selim aklın ve milli vicdanın eninde sonunda hakikatin tecellisine yardım edeceğinden ümidimi kesmiş değilim. Yani ayın 8'inde, 8 Nisan 1950, yatacak olduğum açlık grevine ümitle yatıyorum. Yeisle, kederle değil. Bu uğurda ölürsem dahi son nefesime kadar ümitle yatacağım. Unutma, intihar etmiyorum. Hiç kimseye şantaj yapmıyorum, hiç kimseyle inatlaşmıyorum. Sadece kanun yollarının açılabilmesi için, 13 yıldır sürüp giden adli bir hatanın düzeltilmesi için, hayatımı ortaya koymaktan başka imkanım kalmadığı için bu son çareye başvuruyorum. Nazım açlık grevi kararı vermeden önce Nazım lehine imza toplanmaya başlanmıştı. İmza verenler ya bu davanın yeniden görülmesini, adli hatanın anlaşılmasını ya da Nazım'ın affını istiyorlardı. Nazım'ın yakınları, dostları, akrabaları bu imzaları toplamaktaydı. Münevver Nazım'ın kardeşi Samiye, başka akrabaları imza toplayanlar arasındaydı. Annesi Celili Hanım da Galata Köprüsü'nün Karaköy başında gelip geçenden oğlunun hakkını alması için imza toplamaktaydı. Celili Hanım'ın o günlerde gözleri iyice görmez olmuştu. Yahya Kemal'in Nazım Hikmet'in annesi Celili Hanım'a aşık olduğu çok yerde yazılmıştır. Halil Vedat Fıratlı bir gün bizim evde Yahya Kemal'den dinlediği bir olayı anlatmıştı. Ben de hemen not etmiştim. Şimdi o notumu olduğu gibi aktarıyorum. Yahya Kemal'in Nazım Hikmet'in annesine aşık olduğu bilinir. Hatta Yahya Kemal Celili Hanım'a Canan derdi. Şiirlerinde Celili Hanım hep Canan diye geçer. Yahya Kemal uzun yıllar Celili Hanım'ı görmemiş. 1950 yılında Celili Hanım'ın gözleri artık görmüyordu. Hapisteki Nazım Hikmet'in affı için büyük bir kampanya açılmıştı. Nazım Hikmet'in gözleri görmeyen yaşlı annesi Celili Hanım da köprünün Karaköy iskelesi başında, o zamanki Kadıköy vapur iskelesi, boynuna Nazım Hikmet'in affını dileyen iri harflerle yazılı bir levha asmıştı. Elinde de af bildirisi vardı. Oradan gelen geçenden af bildirisine imza topluyordu. Ben o gün üniversitenin Türkoloji bölümünde oturuyordum. Yahya Kemal geldi. Dehşete düşmüş bir halde ve iğrendiğini de belli ederek şöyle dedi. Canan'ı gördüm. Köprüde boynuna yafta asmış, Nazım için imza topluyordu. Aman yarabbi, hortlak gibi, sanki mezardan çıkmış. İmzalatmak için kağıdı bana da uzatacak diye hemen kaçtım oradan. Yahya Kemal sonradan kendisine getirilen Nazım'ın affı bildirisinde imzalamamıştı. Nazım Hikmet'in açlık grevine yatacağı haberi basında geniş yer alıyordu. 5 Nisan 1950 tarihli Gerçek dergisinde şu yazı vardı. Açlık grevi. Büyük milli ve Marksist şairimiz Nazım Hikmet'in açlık grevine karar vermiş olması haksızlığın başına indirilmiş bir balyoz tesiri yaptı. İşçinin biraz daha ekmek istemekten ibaret olan grev hakkını yasak eden Kanunlarımızda açlığa karşı her nedense hiçbir müeyyide mevcut değildir. Memleketimizde açlık tamamen serbesttir. Ve şairimiz de bu biricik hürriyetten, aç kalma hürriyetinden faydalanmak azmindedir. 12 Nisan 1950 tarihli gerçekte Esat Adil Müstecabi'nin Adiloğlu imzasıyla çıkan yazısı. Nazım Hikmet, Türk halkının 400 yıllık ıstırabının mahsulü olan Nazım Hikmet, yalnız bir vatan şairi değil, dünyanın dört bucağında eşine az rastlanır bir vatanperverdir. Eğer onun bu memleketi ve bu halkı olan aşkı bu derece iptilalı olmasaydı, ona zindanlarda değil, lüks salonlarda, servet koltuklarında ve kaşanelerde rastlardık. O da emsali gibi vezir olur, sefir olur, karun olurdu. Gerçi o da insandır, medih ve senadan müstahni değildir. Fakat aziz şairimizin şimdilik muhtaç olduğu şey hürriyettir. Onun ciğerleri uzun yıllar hürriyet havasıyla şişip boşalmadı. Onun kalbi, maşukası, dağları, denizleri, vadileri ve ırmaklarının hasretiyle yanıp tutuşmaktadır. Bütün Türk milletinin arzusu bir noktada toplanmıştır. Nazım Hikmet'e hakları ve hürriyeti geri verilmelidir. Nazım, milleti için yaşayan ve onu terennüm etmiş olan bir dehadır. Elbette millet, bu vatan şairine, büyük vatan ve halk aşıkına hakkı olanı verecek ve bu eşsiz mücahidi açlıktan ve cefadan kurtaracaktır. Nazım Hikmet'in kurtuluşu, adalet ve demokrasi tarihimizde şerefli bir sayfa ekleyecektir. 19 Nisan 1950 tarihli ve 9 sayılı Haftalık Gerçek dergisinden. Nazım Hikmet'in hastalığı. Bir taraftan muhakemesinin iadesi, bir taraftan da hastalığı dolayısıyla infazın tecili için büyük milli şairimiz Nazım Hikmet hakkındaki teşebbüsler maalesef henüz müsbet bir netice vermemiştir. Kendisinin Üsküdar cezaevinde ziyaret etmiş olan baş muharririmize Nazım Hikmet şöyle demiştir. Açlık grevinden şimdilik vazgeçtim. Heyet-i Sıhhiye raporunu hala vermedi. Tesirden azade bir Heyet-i Sıhhiye'nin hastalığımı teşhis edeceğinden ve cezanın infazının durdurulacağından eminim. Aksi halde açlık grevini kat'i şekilde yeniden başlayacağım. Nazım Hikmet'in sıhhi durumu üzerindeki nikbin mütalaaların maksadı mahsusla ortaya atıldığı kanaatindeyiz. Şairimiz aynı zamanda birkaç hastalığın ıstırabı içindedir. Af çıktı çıkacak söylentileri yüzünden Nazım'ın sağlığı da gittikçe bozuluyordu. Münevver de gelmez olmuştu. Çünkü bozulan eski ilişkilerini düzeltmişti. Nazım kahroluyordu. Daha önce yayımladığımız sağlık raporlarına göre Bursa'da tedavisi olanaksız görülen Nazım, İstanbul'da bir hastaneye yatırılmak üzere Üsküdar'da Paşa Kapısı cezaevine gönderilmişti. O gelmeden 15 gün kadar önce ben hapis süremi doldurup Paşa Kapısı cezaevinden tahliye edilmiştim. Mehmet Ali Aybar Paşa Kapısı cezaevindeydi. İki kez Nazım Hikmet'i Paşa Kapısı cezaevinde ziyaret etmiştim. Çok zaman olduğu gibi iyimser ve umutluydu. Nazım Hikmet Paşa Kapısı cezaevindeyken onun Cerrahpaşa Hastanesi'ne yatırılabilmesi için İstanbul Savcılığı muayenesi sonucu sağlık raporunu istemişti. Bu rapor aşağıdadır. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Meclisi sayı 3985. İstanbul Cumhuriyet Savcılığının 24/4/1950 gün ve infaz dairesinin 950/2211 sayılı yazısı ile istenmesi üzerine Bursa cezaevi hükümlülerinden Nazım Hikmet Ran hakkında gönderilen raporlar ve Röntgen filminin tetkikinden sonra aşağıdaki raporun yazılmasına karar verildi. Bursa Ahmet Vefik Paşa Hastanesi Sağlık Kurulu'nca 31/2950 gün ve 272 sayılı, 7/4/1950 gün ve 951 sayılı, Cerrahpaşa Hastanesi Sağlık Kurulu'nun 11/4/1950 gün ve 773 sayılı raporu ve kurul başkanlığının tavzihine göre Nazım Hikmet Ran'da 1. A. Sol kalbin ve compensation bozulmaya başlaması. B. Karaciğer okunamadı ve kifayetsizlik başlangıcı. C. Ruhi inhitat belirtilerinin tespit olunması. 2. Nazım Hikmet'in yazılı sağlık durumuna göre şimdilik 3 ay müddette Cerrahpaşa Hastanesi gibi içinde asabi mütehassısı ve servisi uygun ve tam teşkilatlı bir hastane tedavisi ve bu müddet sonunda hastalık devam ettiği veya ilerlediği takdirde CUMUK'un 399. maddesi ahkamının tatbik edilmesinin uygun olacağı kanaatine vardık. Başkan Ahmet Şükrü Emet, üye Doktor Enver Karan, üye Doktor Celal Tahsin, üye Doktor okunamadı, üye Nihat. DP iktidara geçmiş, yeni hükümet kurulmuş ama ne özel ne de genel bir af kanunu çıkarılmıştı. Bunun üzerine Nazım Hikmet, bulunduğu Paşa Kapısı cezaevinde 1 Mayıs 1950 sabahı açlık grevine girmişti. Nazım Hikmet'in açlık grevine yatmış olması, yurt içinde ve dışında çok geniş yankılar yaratmıştı. Türkiye'de Nazım Hikmet'i kurtarma kampanyası açılmıştı. Bu çalışmalar arasında Nazım Hikmet adıyla bir de haftalık dergi yayımlanmaya başlamıştı. Nazım Hikmet dergisinin ilk sayısı 4 Mayıs 1950'de çıktı ve dergi 10 sayı sürdü. Derginin sahibi ve yazı işleri yönetmeni Mustafa Fahri Oktay adında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi ve Yüksek Tahsil Gençlik Derneği üyesi bir gençti. Bu derginin 18 Mayıs 1950 tarihli 3. sayısında Nazım'ın açlık grevine değin Vala Nurettin'le Vanyu yapılmış şu konuşma yayımlanmıştı. Nazım Hikmet'i hemen her gün görüyorum. Halen 8 kilo zayıflamış olup çok yorgun görünmektedir. Göz kapaklarında belirli kansızlık vardır. Son ziyaretimde 15 Mayıs 1950 artık ayağa kalkacak ve oturacak kadar kuvvetinin kalmamış olduğunu gördüm. Başı da dönüyordu. Bütün bunlara rağmen bakışlarındaki canlılık devam ediyor, sözlerindeki mantık silsilesi çok düzgündür. Bu durum karşısında doktorlar hayret içindedirler. Demek ki ruhi durumu bünyesinden kuvvetliymiş. Dün ilk defa serum fizyolojik yapıldı. Suni gıda verildi. Kendisi böyle bir müdahaleyi bile istememekte, fakat çok halsiz düşmüş olması dolayısıyla serum fizyolojik yapılmasına mani olamamaktadır. Gene son ziyaretimde kendisini hükümetin ve iktidar partisinin değiştiğini, yeni hükümetin affa taraftar olduğunu, Celal Bayar'ın Nazım Hikmet'e verilen cezanın haksızlığı hakkında kanaat sahibi olduğunu, bütün bu sebeplerle yeni meclisin normal çalışma devresine girinceye kadar grevi bırakmasını rica ettimse de Nazım Hikmet bunu kabul etmedi. Çünkü Nazım Hikmet'e 13 senedir verilen vaatlerin yerine getirilmeyip uğradığı haksızlığın devam etmesi kendisi için bir işkence olmuştur. Muhitinde bulunan herkes ona grevi geri bırakmasını tavsiye ediyor. Fakat Nazım Hikmet 13 yıldır aldatılmaktan bıkıp usanmış olduğu için müsbet emareler istemektedir. İlgili makamların 13 yıldan beri süre gelen haksızlığı ortadan kaldırmak için yetkileri ve iade-i muhakeme imkanları olduğu halde onların bu yolu tutmamaları bizi onların iyi niyetleri hakkında şüpheye düşürmektedir. Bir hukuk devleti olan Türkiye'de böyle bir hataya münevver ve tecrübeli muhitler cevaz vermezler. İsmet İnönü'ye, Şemsettin Günaltay'a, Fuat Sirmen'e muhtelif müracaatlarda bulundum. Hepsi de nazik cevaplar verdilerse de dosyayı oradan oraya havale ettirmekten başka bir şey yapmadılar. Halbuki Nazım Hikmet'in mahkum edilişine bu kadar ısrarla adli hata denilmişken ve bir adli hata olduğu bunca neşriyata rağmen tekzip edilmemişken iade-i muhakeme lazım gelirdi. Halbuki kimse bu yola sapmamıştır. Eğer bu yol tutulmuş olsaydı, dünya efkarı karşısında ve edebiyat tarihimiz önünde bugünkü müessif duruma düşmezdik. Nazım Hikmet, açlık grevine başladığı günden bu yana sigara ve sudan başka bir şey içmemekte ve hiçbir şey yememektedir. Sinir hastası olduğuna dair çıkarılan haberler yalandır. Hatta kendisiyle görüşürken, uğradığı haksızlık karşısında bunca günlük açlığını ve zayıflamasını üzüldüğümü sezerek kendisi beni teselli ediyor. Grevi ters anlıyorlar. İyice bilinmelidir ki Nazım Hikmet bu üzücü duruma adeta itilmiş ve zorlanmıştır. 30 avukat Nazım'ın uğradığı bu haksızlığı gidermek suretiyle Türk adaletinin şerefini kurtarmaya karar vermiştir. Yeni bir iktidar olan demokratların kendilerinden evvel işlenmiş olan böyle bir hatayı tamir edip bu haksızlığa son vereceklerini ümit ediyorum. 10 Mayıs 1950 tarihli Haftalık Gerçek dergisinde Esat Adil Müstecabi'nin, Adiloğlu, imzasıyla yazdığı yazı. Eğer sen ölürsen. 10 milyon seçmenin hak ve adalet uğruna ayaklanmış olduğu şu günlerde, kültür ve sanat tarihimizin bağrına bir mezar kazılıyor. Bu mezar, bir hapishanenin yüksek ve kalın duvarları arasında, olgunlaşa olgunlaşa cihana dal budak salmış olan bir şaheser içindir. Vatandaş ve insan haklarını tanımak ve tanıtmak uğruna, milletçe şahlandığımız şu günlerde hak ve adalet sahnemizde bir dram oynanıyor. Bu öyle bir dram ki, sona ermediği an Türk milletinin dünya çapındaki prestiji de bir hiç olacaktır. Efendiler, bu kazılan mezarı doldurun. Efendiler, bu dramı durdurun. Türk dilinin şaheserine kıymayın. Türk şiirinin abidesini yıkmayın. İnsanın ahlakını, ideal uğruna mücadele ahlakını kanun dışı etmeyin. Hak ve adaleti, atıfet ve uluvvi cenabı milli hudutlar dışına atmayın. Efendiler, tarihin gazabından korkun ve nef'iye kıyan Bayrampaşa olmayın. Nazım, senin ölümün bu milletin müstahak olmadığı bir felaket olur. Uğruna, katlanmadık bela bırakmadığın bu halkın ve bu toprağın sendeki kara sevdasını biz biliriz. Bunu bir cürüm sayanlar ve seni ölüme sürükleyenler yarın mezarını yine ağlama duvarı haline getirecekler. Seni bugün açlığa mahkum edenlerin yarın başına bir türbe yapacaklarını da biliriz. Fakat aziz dostum, yegane şairim, gönlüm senin edebi bir mazlum ve bir kahraman olmana razı değil. Sana yakışan hayattır. Senin o mavi gözlerin bir yıldız gibi çakmakta ve o erkek sesin gürlemekte devam etmelidir. Senin bugün tek mücadele silahın olan açlığa, kara sevdasını çektiğin milletinin rızası yoktur. Bizi ve milletini terk etme. Eğer sen ölürsen, bu cehennem ve bu cennet vatanın yaşanmaz bir ıstırap ve azap ülkesi olur. Ve biz, kültür dünyasının hak ve adalet dünyasının lanetine uğrarız. Sen ki, milletinin aşıkısın, bu vatanın müptelasısın. Ey şiir ve sanat yıldızımız, ışıldamakta devam et ve semamızı terk etme. Türk dilini ve Türk şiirini yoksul bırakma. 10 Mayıs 1950 tarihli Gerçek Dergisi'nden Esat Adil Müstecabi yazmıştır. Nazım Hikmet'in açlıktan ölmesi, adalet ve edebiyat tarihimiz için bir şerefsizlik olur. Adalet mukaddestir. Bundan kimsenin şüphesi yok. Fakat adalet, bir içtimai heyetin muayyen bir zamanda ve muayyen şartlar içinde kabul ettiği kaidelerden ibarettir. Bu milletin son 13 yıllık hayatında muazzam değişiklikler oldu ve dünün birçok sistemleri ve kaideleri bugün merdut bir hale geldi. Nazım Hikmet'i mahkum eden siyasi ve hukuki zihniyet, bugünkü demokrasi anlayışıyla telif edilemez bir haldedir. Şu halde dün, adalet olan bir anlayış, bugün bir haksızlık, bir zulüm telakki edilebilir. Bu sebeple de büyük milli şairimizin davasının yeniden görülmesinde veya kanun yoluyla geri kalan cezasının bağışlanmasında kat'i bir zaruret hasıl olmuştur. Türk milletinin tarihi atıfet ve uluvvi cenaplık destanlarıyla doludur. Bu haksızlığı düzeltmek ve değişmiş olan siyasi adalet ölçüleri karşısında eski bir kararı yeniden gözden geçirmek ceza hukuku felsefesinin en kat'i icaplarındandır. Nazım Hikmet'i ölüme terk etmekle Türk adaleti çok şeyler kaybetmiş olur. Bu büyük şairimizin ölümü, milli prestijimizi zedeler, karartır. Devlet reisinden, hükümetimizden ve bütün siyasi parti şeflerinden bu trajik ölümü önlemelerini ve bu müthiş ıstırabın devamına daha fazla seyirci kalmamalarını rica ediyoruz. 9. ayrımın sonu, sayfa 144.